Ayrım 8. Ham madde. Bir haftadan beri bir telaş habire koşturup duran Don Camillo komşu bir köyü ziyaretten dönüyordu bir akşamüstü. Tam kendi bölgesine girerken bisikletinden inmek zorunda kaldı. Çünkü o köyden ayrıldıktan sonra ortaya çıkmış olan birkaç adam yolun ortasında bir hendek kazmaktaydı. "Belediye başkanının emriyle yeni bir kanalizasyon çukuru açıyoruz," dedi işçilerden biri. Don Camillo doğruca belediye binasına gitti. Peppone'yi karşısında görünce tepesi attı. "Aklı başında bir adam kalmadı mı burada yahu? Bugünün cuma olduğunu bilmiyor musunuz da şu pis hendeyi kazdırıyorsunuz?" Peppone şaşırmış göründü. Cuma günleri hendek kazmak yasak mı?" Don Camillo kükredi. "Pazara iki günden az kaldığının farkında değil misin?" Peppone kaygılı kaygılı baktı, zile basarak Biggio'yu çağırdı. "Beni dinle Biggio," dedi. "Papaz efendi bugün cuma olduğuna göre pazara iki günden az kaldığını söylüyor. Sen ne dersin bu işe?" Biggio derin düşüncelere daldı. Bir kalem çıkarıp kağıt üzerinde hesaplar yaptı. Öğleden sonra şimdi saat 4," dedi. "Buna göre gece yarısına 8 saat kalmış. Demek ki 32 saat sonra pazar günü başlıyor." Bütün bu numaraları seyreden Don Camillo öfkesinden patlamak üzereydi. "Anlıyorum," diye bağırdı. "Piskoposun ziyaretini baltalamak için bu işi uydurdunuz." "Papaz efendi," dedi Peppone, "köyün lağımlarıyla piskoposun ziyaretinin ne ilgisi var? Hem sen Allah aşkına hangi piskopostan söz ediyorsun? Niçin geliyormuş buraya?" "Şeytan götürsün senin o karanlık ruhunu," diye bağırdı Don Camillo. "O hendek hemen doldurulmalı. Yoksa pazar günü piskopos geçemez." Peppe ona hiçbir şey anlamamış gibi baktı. "Geçemez mi? Peki ya sen nasıl geçtin? Yanılmıyorsam hendeğin üstüne iki kalas uzatılmıştı." "Piskopos otomobille geliyor. Bir piskoposa arabasından inip de yürümesini söyleyemeyiz ki." "Benim kusuruma bakmamalısın. Piskoposların yürüyemediklerini bilmiyordum," diye karşılık verdi Peppone. "Durum böyleyse iş değişir. Brusco, şehre acile telefon et. Hemen bir vinç göndersinler buraya. Onu çukurun yanına yerleştiririz. Piskoposun otomobili gelir gelmez kendisini indirmeden vincin çengellerini takar hendeğin üstünden aşırırız. Anlaşıldı mı?"
"İyice anladım şef. Ne renk olsun vinç?"
"Krom ya da nikel kaplı olsun. Daha güzel görünür." Böyle bir durumda Don Camillo gibi demir yumrukları olmayan biri bile kavgaya tutuşurdu kolayca. Ama tam tersine Don Camillo bu gibi durumlarda soğukkanlılığını korurdu. Kendi kendine düşündü. "Bu herif açıkça bile isteye beni kışkırtarak tepemin atmasını istiyor demek. Bunun için çenesine bir tane indirirsem şimdi onun oyununa gelmiş olurum. Hem de Peppone'ye değil görevi başındaki bir belediye başkanına vurmuş olacağımdan bunun sonu çok kötü olur. Yalnız benim için değil, piskopos için de düşmanca bir hava eser ortalıkta."
"Aldırmayın," dedi sakin sakin, "piskoposlar da yürüyebilirler."
Don Camillo o gece kilisede konuşurken cemaatine sakin olmalarını, ancak belediye başkanının kafasını aydınlatması için gece gündüz Tanrı'ya yakarmalarını rica etti. Böylece alayı bozup inanç sahiplerini iki güvensiz kalasın üstünden geçmeye zorlayarak yaklaşan töreni mahvetmekten vazgeçerdi belki. Ayrıca bu uydurma köprünün geçenlerin ağırlığına dayanamayıp çökerek bu sevinçli günü bir yas gününe çevirmemesi için de dua etmelerini istedi. Don Camillo'nun önceden hesapladığı gibi bu şeytanca konuşma cemaatin kadınlarını çok etkilemişti. Kiliseden çıkınca Peppone'nin evinin önünde toplanarak öylesine bağırıp çağırdılar ki sonunda Peppone pencereye gelip bağırdı. "Cehennemin dibine gidin, hendeyi doldurtacağım." Böylece işler yoluna girdi. Ancak pazar sabahı bütün köyün duvarlarını iri harflerle basılmış ilanlar kaplamıştı. "Yoldaşlar, kamu hizmetlerine girişmemizin bir saldırı olduğu bahanesini ileri süren gericiler, uygunsuz olaylar çıkararak demokrasi duygularımızı incitmiş bulunmaktadırlar. Pazar günü kasabamız yabancı bir devletin temsilcisi tarafından ziyaret edilecek. Bu temsilci doğrudan doğruya olmasa bile yukarıda sözü geçen uygunsuz olayların çıkmasının da nedenidir. İçerlediğinizi, öfkelendiğinizi bildiğimizden pazar günü yabancılarla ilişkilerimizi bozabilecek gösterilerden kaçınılmasını istiyoruz. Bu yüzden bu yabancı temsilciyi ağırbaşlı bir aldırmazlık sınırları içinde kalarak karşılamanızı kesinlikle salık veririz. Yaşasın demokratik cumhuriyet, yaşasın proletarya, yaşasın Rusya." Bu afiş sergisi büyük bir kızıl kalabalığıyla canlanmıştı iyice. Besbelli özel bir emirle seferber olan kızıl eşarplı ya da kravatlı kızıllar sokakları ağırbaşlı bir aldırmazlıkla doldurmuşlardı. Bembeyaz kesilen Don Camillo bir ara kiliseye girdi. Hemen sonra hızla dışarıya çıkarken Hazreti İsa'nın seslendiğini duydu.
''Acelen ne Don Camillo?''
''Gidip yolda karşılamam gerek piskoposu. Epeyce uzak. Oralarda öyle çok kırmızı eşarplı dolanıyor ki piskopos beni hemen göremezse Stalingrad'a geldiğini sanacak.''
''O kırmızı eşarplılar yabancı mı? Başka bir dinden mi?'' diye sordu Hazreti İsa.
''Hayır, zaman zaman burada bu kilisede karşımıza çıkan bildiğiniz sefiller.''
''Öyleyse cübbenin içine bir kayışla astığın o nesneyi çıkarıp dolaba koysan daha iyi olacak.''
Don Camillo makineli tüfeği çıkardı, yerine koymak için kilise deposunun yolunu tuttu. Hazreti İsa seslendi arkasından.
''Ben alabilirsin deyinceye dek orada bırakacaksın onu.''
Don Camillo omuzlarını silkti.
''Bir makineli tüfek kullanmak için sizin haydi demenizi bekleyecek olursam halimiz haraptır. Hiçbir zaman böyle bir emir vereceğinizi sanmam. İtiraf etmeliyim ki İncil'de birçok kez...''
Hazreti İsa gülümsedi. ''Gerici dedi, sen burada gevezelik ederek zamanını boşa geçirirken zavallı, savunmasız, yaşlı, piskopos, yırtıcı Rus kızıllarının avı oluyor.'' Gerçekten de öyleydi. Zavallı, yaşlı, savunmasız, piskopos, kızıl kışkırtıcıların eline düşmüştü. Ta sabahın yedisinde inanç sahipleri ana yolun iki yanına sıralanarak etkileyici uzun iki ilgi duvarı kurmuşlardı. Gel gelelim piskoposun arabası oraya varmadan birkaç dakika önce ileri karakolunun düşmanın geçtiğini bildiren işaret fişeği üzerine Peppone'nin emriyle yıldırım harekatına girişen kızıllar 600-700 metre ilerlemişlerdi. Böylece piskopos bütün yolu kızıl eşarplı adamlar kalabalığının kapladığını görmüştü. Halk bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, bir araya gelip fısıldaşıyor, piskoposun şoförünün çektiği sıkıntının hiç mi hiç farkında değilmiş gibi davranıyorlardı. Şoför bir adım yol alabilmek için uzun uzun korna çalmak zorunda kalıyordu. İşte kurmay heyetinin öngördüğü ağırbaşlı aldırmazlık buydu. Kalabalığın arasına karışan Peppone ile yardakçıları keyifli keyifli gülüşüyorlardı. Piskopos bu ünlü, çok yaşlı, beyaz saçlı, iki büklüm, konuştuğu zaman sesi dudaklarından değil de başka bir yıldızdan geliyormuşa benzeyen adam hemen anladı ağırbaşlı aldırmazlığı. Şoföre arabayı durdurmasını söyledi. Üstü açık bir otomobildi bu. Gücü yetmiyormuş gibi kapıyı boşuna açmaya çalıştığını herkes gördü. Yakında duran Brusco bu tuzağa düşüp kapıyı açtı. Peppone'nin incik kemiğine indirdiği tekmeyle hata işlediğini anladı anlamasını ama biraz geç kalmıştı.
''Sağ ol oğlum'' dedi piskopos. ''Köye kadar yürüsem daha iyi olacak sanırım.''
''Biraz uzaktır ama'' diyen Biggio da incik kemiğine tekmeyi yedi hemen.
''Zarar yok'' diye karşılık verdi piskopos gülümseyerek. ''Politik toplantınızı bozmak istemem.''
''Politik bir toplantı değil'' dedi Peppone asık suratla. ''İşçiler sakin sakin kendi sorunlarını tartışıyorlar. Arabanıza dönseniz daha iyi edersiniz.''
Ne var ki piskopos yolun ortasına gelmişti artık. Ayakta durmakta güçlük çektiğini görerek koluna giren Brusco Peppone'den bir tekme daha yedi.
''Sağ ol, çok çok sağ ol oğlum'' dedi piskopos yürümeye başlarken. Yalnız başına gitmek istediğinden sekreterine birlikte gelmemesini işaret etti.
Böylece bütün kızıl sürüsünün başında yürüyerek Don Camillo'nun birliklerinin kapladığı bölgeye ulaştı. Peppone, genelkurmay heyeti, en ileri gelen adamları piskoposun yanındaydılar. Çünkü Peppone'nin pek akıllıca açıkladığı gibi bu yabancı temsilciye öfkeli bir aptalın yapacağı en küçük bir hareket gericilere bulunmaz bir fırsat yaratacaktı.
''Bu düzen böyle gidecek, değişmeyecek'' dedi Peppone. ''Ağırbaşlı bir aldırmazlık.''
Don Camillo piskoposu görür görmez koşup geldi büyük bir telaşla.
''Efendimiz'' dedi, ''bağışlayın beni, suç bende değil. Bütün inanç sahipleriyle birlikte sizi beklemekteydik ama son anda...''
Piskopos gülümsedi. ''Üzülme sen'' dedi, ''bütün suç bende. Arabadan inip yürümeyi taktım aklıma. Bütün piskoposlar yaşlandıkça az biraz delirirler.''
Dindarlar alkışlıyor, bandolar çalıyordu. Piskopos çevresine baktı.
''Ne sevimli bir köy'' dedi yürümesini sürdürürken. ''Gerçekten çok sevimli. Hem de bakımlı, temiz. Köy yöneticilerimiz pek iyi olmalı.''
Halkın yararına elimizden geleni yapıyoruz diye karşılık veren Brusco üçüncü tekmeyi de yedi Peppone'den. Alana ulaşan Piskopos birden çeşmeyi görüp durdu.
Bu kurak köyde bir çeşme ha, suyunuz var anlaşılan.
Bu iş için en çok çalışmış olan Biggio karşılık verdi. Buraya getirme meseleydi efendimiz, 300 metre boru döşedik, Tanrı'nın yardımıyla suya kavuştuk. Biggio da payını aldı tekmeden. Çeşme halk evinin tam karşısında bulunduğundan Piskopos bu yeni büyük yapıyı fark etti.
Bu güzel yapı da nedir diye sordu.
Peppone gururla karşılık verdi, halk evi.
Gerçekten çok muhteşem dedi Piskopos.
Gezmek istemez misiniz diye sordu Peppone hiç düşünmeden, aynı anda da incik kemiğine yediği tekmeyle yerinden sıçradı. Bu kez tekmeyi vuran Don Camillo'ydu. Zayıf, gözlükleri iri burnunun üstüne tutturulmuş genç bir adam olan Piskopos'un sekreteri, programdaki bu değişikliğin uygun olmadığını söylemeye koştuysa da yetişemedi. Piskopos içeriye girmişti bile. Her şeyi gösterdiler ona. Spor salonu, okuma odası, yazma odası, kitaplık. Piskopos kitaplığın raflarını gözden geçirdi, kitapların adlarına baktı. Politika bölümünü dolduran propaganda kitaplarını, broşürleri görünce bir şey söylemeyip içini çekti. Çok yakınında olan Peppone bu iç çekişi fark etmişti.
''Bunları hiç kimsenin okuduğu yok efendimiz.'' diye fısıldadı.
Ziyaretçiyi ofisleri gezdirip yormak istemediyse de özellikle gurur duyduğu çay salonuyla gösteriş yapmak hevesini yenemedi. Bunun sonucu olarak Piskopos salondan çıkarken koca bıyıklı küçük gözlü bir adamın büyük bir tablosuyla karşı karşıya geldi.
''Politikayı bilir misiniz efendimiz?'' dedi Peppone yavaş sesle. ''Hem inanın bana o kadar da kötü bir adam değil o.''
''Tanrı onun da kafasını aydınlatsın.'' diye karşılık verdi Piskopos sakin sakin.
Bütün bu işler olup biterken çok tuhaf duygular içindeydi Don Camillo. Bir yandan Piskopos'un iyi yürekliliğini kötüye kullanarak ona cehennemlik bir kuruluş olan halk evini gezdirmelerini kızıp köpürüyor, öbür yandan da Piskopos ne kadar ileri, ne kadar modern bir köyü ziyaret ettiğini anlayacak diye gurur duyuyordu. Piskopos'un mahalli solcu kuruluşun gücünü göreceğine de üzülmüyordu hem. Çünkü bu durum Piskopos'un gözünde kendi rekreasyon merkezinin değerini yükseltecekti. Ziyaret sona erince Don Camillo Piskopos'a sokuldu. Peppone'nin de duyabileceği yüksek bir sesle
''Çok yazık ki'' dedi belediye başkanımız, ''silah deposunu göstermedi size. Bütün bu çevrede onun gibisi yokmuş.''
Peppone karşılık vermeye kalkıştı ama Piskopos önledi onu.
''Herhalde seninki kadar dolu değildir.'' dedi Don Camillo'ya gülerek.
''Çok doğru.'' dedi Biggio.
''Bir SS havan topu bile saklamış bir yere.'' diye ekledi Brusco. Piskopos Peppone'nin adamlarına döndü.
''Kendiniz üstelediniz onu geri göndermem için.'' dedi. ''Buyurun sizin olsun işte. Ben uyarmamış mıydım sizi bu adam tehlikelidir.'' diye.
Peppone sırıtarak ''Bizi korkutamaz o.'' dedi.
''Onu gözden uzak tutmasanız daha iyi olur gene de.'' diye salık verdi Piskopos.
Don Camillo başını salladı.
''Benimle hep şaka edersiniz efendimiz.'' dedi. ''Gel gelelim bu adamların ne mal olduğunu bilemezsiniz.''
Dışarıya çıkarken ilan tahtasının önünden geçen Piskopos afişi görünce durup okudu.
''Ya'' dedi, ''demek bir yabancı temsilcinin ziyaretini bekliyorsunuz. Kimdir bu Don Camillo?''
''Politikadan pek anlamam.'' diye karşılık verdi Don Camillo. ''İlanı koyan beye sormamız gerek. Bay Başkan, efendimiz bildirinizde sözü geçen yabancı temsilcinin kim olduğunu öğrenmek istiyorlar.''
Peppone bir an durakladıktan sonra ''Ha'' dedi, ''her zamanki Amerikalı.''
''Anladım.'' dedi Piskopos. ''Bu bölgede petrol arayan Amerikalılardan biri, bildin mi?''
''Evet.'' dedi Peppone. ''Rezaletin daniskası. Eğer burada petrol varsa bizimdir o.''
''Sizinle aynı fikirdeyim.'' dedi Piskopos ciddi ve de kesin bir tavırla. ''Halkın tepkisini ağırbaşlı bir aldırmazlık sınırı içinde göstermesini söylemeniz çok akıllıca olmuş sanırım. Amerika ile çatışmamız için aptal olmamız gerekir bence. Aynı fikirde değil misiniz?''
Peppone kollarını iki yana açtı.
''Bu işleri bilirsiniz.'' dedi. ''İnsan dişini sıkar, dayanabildiğince dayanır. Yeter ki bıçak kemiğe dayanmasın.''
Piskopos kilisenin önüne vardığında rekreasyon merkezinin bütün çocukları düzenli sıralanmış bir hoş geldin şarkısı söylüyordu. Sıradan büyük bir çiçek demetinin ayrıldığı görüldü. Demet piskoposun önünde durunca çiçekler yukarı kalktı, minicik bir çocuk çıktı ortaya. Öyle sevimliydi ki çocuk, öyle de güzel bukleleri, giysileri vardı ki alanı dolduran kadınlar bayıldı. Çocuk piskoposun şerefine kaynak suları gibi duru, saf bir sesle, noktasız virgülsüz bir an bile duraklamadan bir şiir okurken alanı büyük bir sessizlik kaplamıştı. Sonunda herkes çılgınca alkışlayıp çocuğa hayran olduklarını söylediler. Don Camillo'nun yanına sokulan Peppone, "Alçak," dedi kulağına, yılan gibi tıslayan bir sesle. "Beni herkese gülünç etmek için küçük bir çocuğun masumluğundan yararlandın. Kemiklerini kıracağım senin. O yumurcağa da gününü göstereceğim. Lekeledin onu sen, tutup ırmağa atıvereceğim."
"Kolay gelsin," dedi Don Camillo. "Çocuk senin değil mi? Ne istersen yaparsın."
Bundan sonra olanlar gerçekten pek şaşırtıcıydı. Çocuğu bir bohça gibi dürüp büküp ırmak kıyısına götüren Peppone, korkunç tehditlerle piskopos şerefine okuduğu şiiri 3 kez daha okumaya zorladı. Hani o yabancı bir devletin, yani Vatikan'ın temsilcisi olup hazırlanan plana göre ağırbaşlı bir aldırmazlıkla karşılanan zavallı, yaşlı, zayıf ve açık yürekli piskoposun şerefine okunan şiiri. Çan. Don Camillo bütün bir hafta günde en az 3 kez Biggio'yu nerede gördüyse verip veriştirdi. Bütün badanacı milletinin eşkıya olup soygunculukla geçindiğini bağıra bağıra o kadar çok söyledi ki sonunda papaz evinin dış duvarlarının badanası için bir fiyat üzerinde uyuştular. Zaman zaman kilise meydanındaki bir sıraya kurulup oturdu mu, pırıl pırıl beyaz duvarları, yeni boyanmış pancurları, kapının çevresine sarılmış Yasemin'i zevkle seyredip keyifleniyordu. Gel gelelim içini mutlulukla dolduran bu anlar Don Camillo'nun başını çan kulesine çevirip Geltrude'yi düşünerek içini çekmesiyle son buluyordu hep. Geltrude'yi Almanlar alıp götürdüklerinden hemen hemen 3 yıldır içi sızlıyordu papazın. Geltrude kilise çanlarının en büyüğü olduğu için onun ölçüsüne kocaman bir çan alacak parayı olsa olsa Tanrı sağlayabilirdi kendisine. Bir gün mihraptaki Hazreti İsa, "Bırak arpacı kumrusu gibi düşünmeyi Don Camillo," dedi. "Kulenin çanlarından biri eksik olsa bile kilisenin işleri yolunda gidebilir. Bu gibi konularda gürültü her şey demek değildir. Tanrı'nın öyle keskin kulakları vardır ki fındık kadar bir çanın sesini bile rahatça duyabilir."
"Elbette duyabilir," dedi Don Camillo içini çekip. "Ne var ki insanlar ağır işitirler biraz. Çanlar asıl onlara duyurmak için gerekli. Kimin sesi daha gür çıkarsa onu dinler insan kütleleri."
Don Camillo, dayan, başarırsın öyleyse."
"Her yolu denedim ama efendimiz, yardım etmek isteyenlerin parası yok. Gırtlaklarına bıçağı dayamadıkça paralılar da ellerini ceplerine atmaya yanaşamıyor. Birkaç kez spor totodan kazanmaya kıl payı yaklaştım, yazık oldu. Ah, birisi küçücük bir ipucu verseydi bana, bir ad bile yeterdi. 1 değil, 12 çan alabilirdim o zaman."
Hazreti İsa gülümsedi. "Dikkatsizliğimi bağışla Don Camillo. Gelecek yıl futbol şampiyonluğuyla ilgilenmemi istiyorsun değil mi? Piyangodan ne haber?"
Don Camillo kıpkırmızı oldu. "Beni yanlış anladınız efendimiz. Birisi derken hiç de sizi aklımdan geçirmemiştim. Genel konuşuyordum."
"Memnun oldum bak buna," diye karşılık verdi Hazreti İsa ciddi ciddi. "Bu gibi sorunları tartışırken en akıllıca iş genel konuşmaktır zaten." Birkaç gün sonra Boscaccio'nun zengin kadınlarından Carolina hanımefendinin konağına çağrıldı Don Camillo. Geri döndüğünde sevincinden yerinde duramıyordu. Soluk soluğa mihrabın önünde durup, "Efendimiz," dedi, "yarın önünüzde 10 kiloluk bir mumun yandığını göreceksiniz. Şimdi şehre gidiyorum onu satın almaya. Hazır bulamazsam bile ısmarlayıp yaptıracağım." "Parayı nereden bulacaksın Don Camillo?"
"Orasını düşünmeyin efendimiz. Yatağımın çarşafını satma pahasına da olsa mumunuzu alacağım. Sizin bana bu yaptığınızdan sonra."
Don Camillo'nun heyecanı biraz yatışmıştı.
"Carolina hanımefendi yeni bir Geltrude'nin dökümü için gerekli bütün parayı bağışlıyor kiliseye."
"Nereden aklına gelmiş bu?"
"Bir adak adamış. Tanrı'nın yardımıyla belli bir işi iyi bir sonuca bağlanırsa kiliseye bir çan yaptıracağını söylemiş. Sizin sayenizde iş başarıyla sonuçlanmış. Bir ay içinde yeniden Geltrude'nin sesi gökyüzüne yükselecek. Şimdi ben de mumu ısmarlamak için gidiyorum."
Hazreti İsa tam gazla uzaklaşmaya başlayan Don Camillo'yu durdurdu. "Mum falan istemez," dedi sarça, "mum istemez."
"Peki ama neden?" diye sordu Don Camillo şaşkınlıkla.
Mom'u hak edecek bir şey yapmadım çünkü. Carolina hanımefendinin herhangi bir işine yardımım dokunmadı. Rekabetle, ticaretle ilgim yok benim. Eğer bu işlere karışsaydım kazanan dua ederken bana, kaybeden de küfrederdi. Yerde bir çanta dolusu para bulursan onu sana bulduran ben değilimdir. Tıpkı komşuna o çantayı kaybettiren ben olmadığım gibi. Carolina hanımefendiye 9 milyon kar sağlayan aracı kişinin önünde yaksan mumu daha iyi edersin. O aracı ben değilim. Hazreti İsa'nın sesi alışılmadık sertlikteydi. Don Camillo'nun içi utançla doldu.
Bağışlayın beni efendimiz dedi kekeleyerek. Ben zavallı, kalın kafalı, cahil bir köy papazıyım. Beynim bulanmış, alıklaşmışım.
Hazreti İsa gülümsedi. Don Camillo'ya haksızlık etme. Don Camillo'nun her zaman beni anlaması da kesinlikle gösteriyor ki hiç de beyni bulanmamış. Hiç kuşkusuz beyni bulandıran çok şey bilmektir genellikle. Günah işleyen sen değilsin şimdi. Sana mutluluk veren en küçük bir olayı bile Tanrı'nın bir lütfu kabul etmeye hazırsındır çünkü. Senin bu iyilik bilme duygun beni etkiliyor. Senin sevinçlerin içtendir, saftır hep. İşte çanına yeniden kavuşacağın düşüncesi, seni ona kavuşturduğum için bana teşekkür etme isteğin gibi. Gel gelelim Carolina hanımefendiye, içtendir, saftır diyemeyiz hiç. Karanlık mali işlerinde Tanrı'nın yardımını sağlayarak para kazanmaya kalkıştı çünkü. Don Camillo başı önünde sessizce dinliyordu. Sonunda yukarıya kaldırdı bakışlarını.
Teşekkür ederim size efendimiz dedi. Şimdi doğru o tefeci hatuna gidip senin olsun paran diyeceğim. Çanlarımın hepsi dürüst yoldan gelmiş olmalı. Yoksa Geltrude'nin sesini ölünceye dek duymamayı ye tutarım.
Gururlu kararlı bir tavırla arkasına döndü. Hazreti İsa gülümseyerek onun yürüyüp uzaklaşmasını seyrediyordu. Don Camillo kapıya ulaşınca Hazreti İsa seslendi. Don Camillo, her an kafanın içindekileri okuyabildiğimden bu çanın senin için ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ondan feragat etmen öyle ince, öyle soylu bir davranış ki bir din düşmanının bronz heykelini bile imana getirebilir. Vade retro satana! Hemen çık git buradan, yoksa yalnız çanı değil kim bilir daha neler neler bağışlayacağım sana. Don Camillo dondu kaldı.
Çana sahip olabilirim, demek mi bu diye sordu.
Evet, hak ettin onu. Bu öyle beklenmedik bir durumdu ki aklı başından uçup gitti Don Camillo'nun. Mihrabın önünde eğilip topuklarının üstünde ters yüzü döndü. Salonun yarı yoluna dek bir koşu tutturdu. Oradan da kapıya dek ayaklarının üstünde kayarak gitti. Böyle anlarda soytarılıkların bile Tanrı'ya dua etmek yerine geçebileceğini düşünen Hazreti İsa mutluluk içinde arkasından bakıyordu. Birkaç gün sonra tatsız bir olay oldu. Don Camillo elindeki bir kömür parçasıyla papaz evinin yeni badana edilmiş duvarını karalamaya dalmış olan bir afacanı suçüstü yakaladı. İyice tepesi atmıştı. Oğlan bir kertengele gibi sıvıştı. Don Camillo da kovalamaya başladı.
''Ciğerlerin parçalansa bile tutacağım seni.'' diye haykırdı koşarken.
Oğlanı tarlalar boyunca kudurmuş gibi kovalıyor, her attığı adımda daha da artıyordu öfkesi. Birdenbire kalın bir çitle yolu kesilen çocuk durdu. Konuşamayacak kadar soluk soluğaydı. Başını korumak için ellerini kaldırıp kımıldamadan bekledi. Don Camillo bir tank gibi saldırdı. Sol eliyle çocuğun kolunu kavrayıp sağ elini de dehşetli bir ceza vermek niyetiyle havaya kaldırdı. Ne var ki parmaklarının arasında tuttuğu kol öyle ince, öyle kuruydu ki hemen bıraktı. Kolları iki yanına düştü. Sonra daha dikkatle baktı çocuğa. Bembeyaz kesilmiş yüzü, korkuya kapılmış gözleriyle Stratziami'nin oğlu duruyordu karşısında. Stratziami Peppone'nin sadık adamlarının en yoksuluydu. Tembelliği değildi bunun nedeni, aslında sürekli olarak iş arardı. Gel gelelim bir iş bulduğunda birinci günü sakin sakin çalışırdı. Ama hemen ertesi gün patronuyla hır çıkarırdı. Bu yüzden genellikle ayda 5 günden fazla çalıştığı pek görülmezdi.
Don Camillo diye yalvardı çocuk, bir daha yapmam.
Çek arabanı dedi Don Camillo sertçe.
Stratziami'yi çağırdı sonra. Stratziami elleri cebinde, başında arkaya yatık şapkasıyla meydan okurcasına girdi papaz evine.
''Allah'ın papazı ne ister ki benden?'' diye sordu küstahça. ''Önce başından şapkanı çıkar, yoksa ben çıkarmasını bilirim. O kabadayılığı da bırak bir yana, sabrımı taşıracaksın.''
Stratziami'de oğlu gibi zayıf soluk yüzlüydü. Don Camillo'nun bir yumruğu onu yere sermeye yeterdi, artardı bile. Canı sıkılmış insanların tavrıyla şapkasını bir iskemlenin üstüne attı.
''Yanılmıyorsam oğlumun başpiskoposun sarayını kirlettiğini söylemek istiyorsun bana.'' dedi. ''Zaten biliyordum, başka birinden de duymuştum. Zat-ı şahaneleri hiç üzülmesinler. Hemen bu akşam ağzının payını veririm ben onun.''
''Çocuğa parmağının ucunu bile dokundurmaya kalkarsan kemiklerini kırarım senin.'' diye bağırdı Don Camillo. ''Yiyecek bir şeyler veriyorsundur ona sanırım. Bir deri bir kemik kalmış piç kurusu. Farkında değil misin?''
Alaylı alaylı karşılık verdi Stratziami.
''Allah babanın sevgili kulu değiliz hepimiz.''
Don Camillo sözünü kesti. ''Bir iş bulduğun zaman ihtilal çıkartmaya kalkışıp kendini kovduracağına dört elle sarılsana.''
''Kendi pis işlerine bak sen.'' diye karşılık verdi Stratziami öfkeyle.
Sertçe arkasına dönüp uzaklaşmak istediyse de Don Camillo kolundan yakaladı. Ama yakaladığı kol çocuğunki gibi ipince olduğundan hemen bırakıverdi. Mihraptaki Hazreti İsa ile görüşmeye gitti sonra.
''Efendimiz'' dedi, ''her tuttuğum kol böyle iskelet mi olacak?''
''Bunca savaşın, düşmanlığın yerle bir ettiği bir ülkede her şey olabilir.'' dedi Hazreti İsa, derin derin içini çekti. ''Kimseye el uzatmamayı denedin mi hiç?'' Oradan da Peppone'nin işliğine yollandı Don Camillo. Peppone mengenenin başında çalışıyordu.
''Belediye başkanı olarak Stratziami'nin talihsiz çocuğu için bir şeyler yapmak görevindir.'' dedi Don Camillo.
''Belediyenin kasasındaki parayla yapabileceğim tek şey şu, duvardaki takvimle yelpazeleyebilirim çocuğu ancak.''
''Öyleyse sizin o canavar partinizin başkanı olarak bir şeyler yap. Yanılmıyorsam Stratziami en önde gelen alçaklardan biri aranızda değil mi?''
''Parti başkanı olarak da masamdaki kurutma kağıdıyla yelpazeleyebilirim onu ancak.''
''Allah Allah, Rusya'dan gönderilen onca paraya ne oldu?''
Peppone elindeki eğeyle çalışmasını sürdürürken karşılık verdi.
''Kızılçar'ın postası gecikti. Amerika'dan aldığım paranın birazını borç versene bana.''
Don Camillo omuzlarını silkti.
''Belediye başkanı ya da parti lideri olarak durumu anlamıyorsan, kim bilir anası kim olan bir çocuğun babası olarak gelip papaz evinin duvarını karalayan o piç kurusunun yardıma ihtiyacı bulunduğunu anlayabilirsin sanırım.'' ''Bu arada Biggio'ya söyle de gelsin duvarı temizlesin bedava tarafından. Yoksa Hristiyan demokratların ilan tahtası da partinize çatarım.''
Peppone bir süre önündeki demiri eğledikten sonra karşılık verdi.
''Deniz kıyısına ya da yaylaya gönderilmesi gereken tek çocuk Stratziami'nin oğlu değil ki. Para bulmuş olsaydım böyleleri için çoktan bir kamp açardım.''
''Para aramaya çıksana.'' dedi Don Camillo. ''İşlikten çıkmadan bir sürgüyü eğeleyip durduğun sürece belediye başkanı olarak ya da olmayarak beş para geçmez eline. Köylülerin hepsi para babası.''
''Bir kuruş bile vermezler papaz efendi. Buzağılarını besiye çekmek için bir kamp kurmaya kalksaydık oluk oluk akardı para.
Sen niçin papaya ya da Truman'a başvurmuyorsun?''
İki saat böyle tartışıp durdular. Belki 30 kez yumruk yumruğa gelmelerine kıl payı kaldı. Don Camillo papaz evine döndüğünde vakit iyice geç olmuştu.
''Ne oldu?'' diye sordu Hazreti İsa. ''Üzgün görünüyorsun.''
''Elbette üzgünüm.'' dedi Don Camillo. ''Mutsuz bir papaz, komünist bir belediye başkanına deniz kıyısında kurulacak bir kampın çok gerekli olduğunu anlatmak için iki saat tartışır, iki saatte bu kampa gerekli parayı vermesi için kapitalist bir hatuna dil dökerse canı burnuna gelmez de ne olur?''
''Anlıyorum seni.'' diye karşılık verdi Hazreti İsa.
Don Camillo biraz duraklayıp konuştu.
''Efendimiz, sizi bile para işine karıştırdığı için bağışlamalısınız bu kulunuzu.''
''Beni de mi karıştırdın?''
''Evet efendimiz, o tefeci hatundan parayı koparabilmek için sizi dün gece düşümde gördüğümü, parasını bir çana harcamaktansa öyle yoksullara yardım işine vermesini tercih ettiğinizi söyledim.''
''Don Camillo, bunu yaptıktan sonra nasıl gelip de bakabiliyorsun yüzüme?''
Soğukkanlılıkla karşılık verdi Don Camillo.
''Amaç aracı bağışlatır.''
''Machiavelli'nin kitabı, davranışlarını dayandıracağın kutsal kitaplardan biri sayılmaz bence.''
''Efendimiz'' diye karşılık verdi Don Camillo. ''Bunu söylemekle belki günaha girmiş oluyorum ama Machiavelli'nin sözleri bile bazen işe yaramıyor değil.''
''Haklısın.'' dedi Hazreti İsa.
10 gün sonra küçük çocuklardan kurulu bir grup şarkı söyleyerek kampa giderken kilisenin önünden geçti. Don Camillo onlara güle güle deyip kutsal resimler armağan etmek için dışarıya fırladı. Sıra grubun en sonunda bulunan Straziami'nin oğluna gelince Don Camillo kaşlarını çatarak gözdağı verdi. ''Hele bir şişmanla güçlen de kozumuzu o zaman paylaşırız.'' Sonra biraz geriden oğlunu izleyen Straziami'yi görünce iğrenmiş bir tavırla söylendi. ''Ne aile yahu, hepsi birbirinden beter.'' Arkasına dönüp kiliseye girdi. O gece düşüne giren Hazreti İsa, Carolina hanımefendinin parasını çan için değil, yoksullara yardım için harcanmasını yeğe tuttuğunu söyledi. ''O iş çoktan oldu bitti.'' diye mırıldandı Don Camillo uykusunun arasında.